Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Evet, merhaba sevgili futbol severler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor ve Veri Maç programıyla karşınızda olacağız bir saat boyunca. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları da geçilmiş oldu. Haftanın dikkat çeken müsabakalarında tabii ki Trabzonspor Beşiktaş maçının sonucunu merakla bekliyorduk. Gol sesi çıkmadı bu dev mücadelede. 0-0 bitti başladığı gibi. Lider Galatasaray ise kendi evinde ağırladığı Yukatay Kayseri Spor'u 6-0'la net bir galibiyetle geçmeyi başarırken Fenerbahçe'de kendi evinde mücadele etti. 29. haftada başkent temsilcisi Ankara Gücü'nü ağırladı ve geriye düşmesine rağmen maçı döndürmeyi başardı ve 2-1'lik bir galibiyetle zirve takibini sürdürmüş oldu. Biz şimdi ekip arkadaşlarıma döneyim. Haftanın en önemli karşılaşmasıyla analizlerimize başlayalım. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi. Akyazı'da bir tarafta Abubakar'lı Beşiktaş, diğer tarafta Gomez'li Trabzonspor takımları vardı. İki ekip karşılaştı. İlk yarısı bana soracak olursanız çok tatsız tutsuz bir maçtı ve zaten istatistiklere de yansıdı. İşte şutlarda sadece Trabzonspor'un 3 şutu vardı. Beşiktaş'ın da keza aynı şekilde. Hiç isabet bulamazken ev sahibi, konuk ekipse sadece 1 isabet bulabildi bu 3 şutunda. Gol beklentileri daha da felaket. 0,10 Trabzonspor'un ilk yarıda, ilk yarı bakımından söylüyorum. Beşiktaş'ın da 0,25. Rakip ceza sahasına topla buluşmalarda Trabzonspor 6 iken Beşiktaş 7. Yani üretkenlik bakımından, verimlilik bakımından yine buna benzer örnekleri sıralayabiliriz. Oldukça kalite bakımından düşük bir mücadele geçti ilk yarı. İkinci yarı biraz hareketlendiyse de iki ekip de fırsatları değerlendiremedi ve böyle maç 90 dakika bitti. Ne dersin Serhat abi, senle başlayalım bu maç için.
Peki ilk önce şeyi düzeltelim. Abubakar'lı Beşiktaş değil, Mert'li Beşiktaş oldu bu maç.
Doğru, yani daha doğru. Evet.
Takımın en şey ismi Mert oldu, evet. Gerçekten de damga vurdu adam. Hakikaten kaleci gibi kalecilik yaptı yani. Hı-hı. İnanılmaz toplar çıkarttı. Diğer taraftan şeyi söyleyeyim ben Şenol Güneş'in bunu bilerek ve isteyerek yaptığını düşündüm. Neden? Çünkü bir hafta boyunca hani biz de hatta burada neleri konuştuk? Ya neden acaba Maxim hiç ilk 11'de sahaya çıkmıyor? Neden Enkudu'yu hiç kullanmıyor? Bak gol de attı falan diye hatta Çağlar söylemişti. Aha. Ondan sonra Şenol Güneş abi bak bu yüzden dedi o maçta. Hepsini çıkarttı. İlk 11'de oynattı. Ya çünkü herkes futbolu şöyle bir şey sanıyor. Süper golcü alırsak acayip gol atarız. Çok hücum takımı çıkartırsak acayip gol atarız. Öyle bir şey yok ya. Yani orta sahadan top ileriye doğru gitmedi. Gitmedi ama yani bir ısı haritası var. Hani ısı haritası şey gibi, ocağın altını yakmayı unutup pilav yapmaya çalışmak gibi yani. Böyle kendi orta sahasında Beşiktaş oynamış. Takılmışlar böyle, evet. Kendi aralarında. Tık tıklar falan yapmışlar. Zaten maçın en çok ve isabetli pas atan adamı Saiz ve Omar. Evet. Defanstaki iki adam en çok onlar böyle pas atmışlar ama pasların yönü ileriye doğru değil. Yani bu maçtan gol çıkmasına imkan ve ihtimal yok. İleriye pas atılmamış.
Evet.
Şaka gibi yani. O yüzden de sıkıcı bir maç oldu gerçekten de. Hani neden Hacı Ahmet Oviç'e bu kadar para verildi ki sorusunun bir nevi cevabı gibi oldu.
Yanıtını bulduk bu maçta. Doğru.
Yani çünkü basmak top almak güzel ama sonra o top bir şey yapmak gerekiyor. Mesela karşı kaleye doğru gitmek. Hani evet Beşiktaş basıp top oluyor. Hakikaten de hızlı basıp top aldılar. Ama karşı kaleye doğru gitmek böyle ya yaparız sonra ya dur hele bir 15 dakika daha geçsin falan gibi bir maç oldu. Ben çok sıkıldım. Hakikaten çok sıkıldım yani. Gol pozisyonları da gol pozisyonu değildi Beşiktaş'ın. Hani bu arada onu da hani bir kenara yazalım. Hani çok kaleci çıkarttı falan da değil yani. Hani ortalama Beşiktaş'ın yenildiği maçlarda bile hani 1-0 yenildiği Sivasspor maçında bile daha çok pozisyonu ve daha heyecanlı bir maçı olmuştu. Olmadı ya. Yani böyle bu hani daha fare doğurdu tam anlamıyla. Hani hep biz de buradan söyledik çağırdık demek ki onu. Böyle dedik ki ya Trabzon Beşiktaş maçları da çok başka geçiyor canım.
Vallahi
gollü
ya.
Geçiyor bir şeyler oluyor. Al sana gollü maç. Al sana heyecanlı maç.
Hiç olmadı. Hiç
yani
olmadı.
Hakikaten
hiç olmadı
yani.
Ya. Ya Beşiktaş böyleydi peki Trabzonspor galibiyeti kaçırdı diyebilir miyiz? Yani hiç beklemediğim bir şekilde bence Çağlar'a döneyim. Trabzonspor da bazı şeyler, fırsatlar yakaladı. Yani evet, ne dişe dokunurdu tartışılır belki ama yani başkanı yeni gelmiş, teknik direktörü yok ama İhsan Derelioğlu'ydu değil
evet,
mi?
Evet, emektarı.
Emektarı. Ya gayet güzel, sanki bir şeyler yapmaya çalışmış evet, bir kimliği vardı gibi. Ne düşünürsün?
Kesinlikle katılıyorum. Yani İhsan Derelioğlu'yla özellikle beklerini kullanarak Trabzonspor önemli pozisyonları üretmeye çalıştı. Ama pozisyon dediğimiz pozisyon da Lazar Markovic'le geldi esasında. Yani dört başı mamur bir pozisyon sayılabilecek pozisyon oydu. İşte Abdülkadir'in o aşırtmaya çalıştığı, Mert'te kalan yine pozisyonlar vesaire oldu ama pozisyon gibi pozisyon dediğimiz 70'li dakikalardaydı herhalde. Yani son dakikalar.
Biraz daha evet.
Biraz daha gecikti.
Bitmeye yakındı sanki.
Yani Trabzon.
Futbolcular da sıkıldı.
Tabii.
Ya dur ya, bir şeyler yapalım falan dediler bence.
Kesinlikle yani. Bu arada benim bu sezon izlediğim en sıkıcı ilk yarıydı.
Evet.
En kötü
evet,
ilk yarıydı yani bu. Ve şeye çok şaşırdım. Beşiktaş gibi hedefi olan bir takımın 0-25 gol beklentisinde kalması. Beşiktaş'ın en iyileri dediğimiz son haftalarda Abubakar, Redmond gibi oyuncuların çok kötü performans. Gezal bana göre Beşiktaş tarihinin en kötü maçını oynadı. Gezal'la Maxim çok üst üste bindi bir kere. Yani Maxim ilk defa oyun kurucu mevkiinde oynadı ve çok üst üste bindi ikisi. Zaten ikisini aynı anda oyunu aldı. Oyundan evet, aldı 68'de. Evet. Yani iki tarafta hayır hak etmedi. Ya en adil, haftanın en adil skoru bu olabilir yani. 0-0 olabilir. İki taraf da hak etmedi. İki taraf da etmedi. Sadece Trabzonspor kendi evinde oynamasının verdiği avantajla biraz daha son 15 dakikada etkin göründü. Onun dışında bir şey yoktu orada da.
Bu arada hani hakem konuşmuyoruz bilmem ne filan falan. Hani maçta maça skora etki edecek herhangi bir şey yok. Diğer maçların aksine yani herhangi bir şey yok ama hakem de bu sıkıcılığa bence biraz şey tuz biber ekti. Nasıl diyeceksiniz? Neden diyeceksiniz? Yani verdiği fauller böyle şey filan, futbolcular artık hani kendi aralarında halletmeye filan başladılar. Yani böyle gerçekten
de... Halı saha maçına döndü diyorsun.
Evet yani hani halı sahada çok hakeme gerek yoktur ya.
Aynen.
Hani sen de oynamışsındır biliyorsundur.
Tabii canım.
Şu aralar golleriyle meşhur.
İzleteyim
goller,
istersen.
Goller. Neyse yani böyle bir futbolcular artık kendi aralarında halletmeye başladılar. Yani hakemin maça tamam negatif bir katkısı olmadı ama pozitif bir katkısı olmadı. Yani böyle maçı oynatayım bir yere doğru gitsin falan falan. Ki hani ilk yarı uzatmaya kaç dakika uzatma verdi hatırlıyor musunuz? Sıfır.
Hah, bitti. Evet, evet.
Böyle, doğru, 45-0-0 tak bitti maç. Ama hakikaten de öyleydi yani.
Evet.
Yani onu özellikle ben şey yapayım söyleyeyim istedim. Bu maçın en güzel tarafı Masuaku'nun transferi.
Evet.
25. maçı oldu ve Masuaku bu maçta transfer hakkı elde etti ve hatta şey İngiltere'den de konuşuldu. O hani geçen hafta da konuşmuştuk biz.
Evet.
200 bin euroluk bir böyle bir kıyak indirimi aldılar. 2 milyon 200 şey yapacaklardı. Evet. İkiye transfer etmiş oldular. Bence iyi oldu yani. En azından hani bu maç bir yerinden tutacaksak orasından tutmakta büyük fayda var.
2+1 yıllıktı değil mi galiba?
2+1 Gelecek seneden itibaren 2+1
Evet yani evet. Aynen bu sene sayılmıyor.
Beşiktaş zaten şey yapmalı yani bu sezonu artık gözden çıkarıp seneyenin aynen, planlamasını aynen, yapmalı Beşiktaş. O yönden bana göre çok güzel bir hamle. Masuaku benim bu sezon izlediğim en iyi sol beklikti.
Bir hemen istatistik vereyim Masuaku'dan.
Tabii,
hani
tabii,
neden Beşiktaş aldığı paylaşalım, için üzülmemeli neden 2 milyon euro bence gerçekten eder evet, istatistikleri. 4 asist yapmış, 2 gol atmış. Bunlar şey. Ama maç başına 2,81 isabetli uzun pası varmış Masuaku'nun. Ligde birinci sırada uzun paslarda. Ki düşün sol bek uzun pas çok hani düşünmeyeceğimiz bir şeydir.
Evet.
Ama 2,81 ortalama net ligin birinci sırasında uzun paslarda. 4,04 başarılı atak aksiyonu var. Burada ligde ikinci sırada. 2,58 başarılı topa müdahalesi var maç başına yine. Burada ligde üçüncü sırada. Rakip ceza sahasına isabetli pas. Ki bu hep özlediğimiz neden bekler acaba orta yapmaz ki pas vermez ki şeyleri. Ligde yine üçüncü sırada. Ve 6,88 yani 7'ye yakın yerde kazanılan ikili mücadele. Hani hep şey diyorlar. Ya adam çok güzel ayaklarına hakim ama defansı yok diyorlar. Hayır ligde 3. sırada defansif olarak top kapmada 3. sırada ve top kazanımında da 6.62 ile ligde 4. sırada.
Masuaku için Beşiktaş'ın en vazgeçilmez ismi diyebilir miyiz? Tıpkı Fenerbahçe'de mesela ben şu yorumu yaparım. Salah'ı yazarım üzerine bir de 10 tane adamı oluşturur ilk 11'i öyle çıkarır.
Evet.
Galatasaray'da da Nelson için aynı şeyi düşünürüm. Beşiktaş'ta da bu ismin muadili Masuaku mudur sence? Veya Abubakar
yani
mıdır?
Yani Masuaku olmadığı maçlarda Abubakar'ı ben o kadar şey yapmıyorum. Abubakar'ı yerine bir golcü koysam mesela iki maç oynasa üçüncü maçta bir şeyler yapabilir. Abi Muleka mesela ya. Bence o kadar da kötü bir adam değil.
Çok büyük karakter Abubakar ya. Maç kazandıran ya istediği zaman var ya Beşiktaş'a maç kazandırıyor Abubakar. İşte ben karakter olarak
zaman
büyük karakter
ama anahtar
olarak.
Kelime istemesi lazım ya hani. Para alıyoruz her maç başına para veriyoruz.
Hep isteyecek diye bir şey yok.
İşte keşke istese değil mi? Hep istese.
Tek başına mı oynayacak adam?
Değil mi? Ama evet. Yapsan ya.
Ya mesela hiç Cenk de iyi golcü. Cenk de sezon sonu Abubakar'dan daha çok gol atmış olur muhtemelen.
Evet.
Ama Abubakar büyük oyuncu. Çok büyük oyuncu yani.
Zaten hiç tartışmasız bu yani. Ama yani mesela o takımı ateşleyici gücü mesela Cenk'in yaptığı işler yok. Yani mesela bence oyuna girdikten sonra genç Necip daha katkıda bulundu. Takım bir ateşledi yani Beşiktaş evet. Yaptığı son atakları Necip girdikten sonra yapmaya başladı. Hı-hı. Neden? Çünkü orta sahadan sağa sola pas atmaya başladı. Yanındaki adam abi niye oraya vuruyorsun? Dedi böyle elle ayakla adamları böyle kontrol etmeye başladı filan. Bir şey oldu. Yani böylesi karakter lazım. Hani oyun...
Evet.
Şut çekme yeteneği, çolum yeteneği falan süper. Ama mesela işte bir Enkudu değil. Hani bir Enkudu ne yaptı maça girdi? Enkudu. Geriye doğru yanlış evet. Yanlış paslarla iki kere Trabzon asist yaptı bu arada.
Evet, çok
Trabzon değerlendiremedi aldı. Ama.
Evet.
Yani çok güzel asistler yapacaktı ama evet. Trabzon değerlendiremedi. Yani şöyle düşün, ceza sahasını orada yapacaksın. Adamlar seni kapatıyor. Sen koşa koşa orta sahaya kadar topla geri koşup topu rakibe veriyorsun. Yani bu atak başlangıcı derim ben buna. Başka bir tarafta evet. Bir karşılığı yok buna yani. Atak başlattı iki kere.
Doğru.
Ya bir de maç bende şöyle bir izledim bıraktı. Son iki yılın şampiyonu karşı karşıya geldi.
Bir de o
Beşiktaş
var.
Ve Trabzonspor. Evet. Yani Türkiye'deki futbolun ne kadar plansız, ne kadar organize devam eden.
Buraya
kadar...
mı düşer değil mi?
Evet doğaçlama. Ya geçen sezonun şampiyonu Trabzon fark atmış. Tarihi fark. Ondan önce sezonun şampiyonu Beşiktaş çok zor koşullarda bir mucizevi bir şampiyonluk yaratmış. Ama bakıyorsun abi bugün sahada futbola dair hiçbir şey yok. Evet. Son iki sezonumuzun şampiyonu bunlar. Düşünün siz. Türk
gerisini siz düşünün. Yani. Doğru.
Son iki sezonun şampiyonunun rezalet bir futbolunu seyrettik.
Olacak işte. Olacak işte.
Bir de Şenol Güneş'in tercihleri nedeniyle de eleştirilir mi sizce? Sadece 3 değişiklik yaptı. Normalde
basın eleştirilmez. Basın eleştiremez. Basının böyle bir şey yapmaya hakkı yok.
Hakkı yok diyorsun.
Çünkü basın neden böyle olmuyor filan dediği şeylerin tamamını yaptı. Tamamını yaptı. 10 numaraya Maxim'i koydu. Orta sahayı Gedson ve şeyler ayarladı. Ondan sonra geri dediğin şey tamam olması gereken bek. Ama neden olmadı? Bu yüzden olmadı.
Mesela işte Muleka'yı düşündü. Hani bir ara unutmuştu. Kevin Enkudu bayağıdır unutulmuştu. Onu hadi onu da sokayım dedi.
Yani bir hazırlık maçı performansıyla yani... Enkudu'yu oynatması bana çok saçma geldi ya. Atletico Madrid.
Ya bence şeyin önünü kesti. Ondan sonraki ya işte mesela bu hafta oynatmasaydı gelecek hafta söyleyeceklerdi. Ondan sonraki hafta söyleyeceklerdi.
Abi o maç Trabzonspor.
Trabzonspor maçında keşke olmasaydı. Evet ama yaptı yani. Ve hani ortaya çıkan sonuç gerçekten de Enkudu bundan sonra Beşiktaş'ı cümle içinde kullanmasın gibi bir şey çıktı ortaya.
Evet.
Bence. Ben öyle derim yani. Çünkü gerçekten de adam hakikaten şu anda Portekiz'de falan yaşıyor yani.
Evet.
Hani maçta yoktu derken o kadar yoktu yani.
Tayfur mesela bir ara çokça girdi oyunlara ama o da mesela hiç unutuldu gitti.
Şimdi Tayfur'u alınca hani sağ ileriye doğru falan koyacaktı. Oraya Muleka'yı koydu. Biraz da gol yollarını şey yapsaydı. Çünkü Tayfur'un gol yollarına etkisi yok.
Hı hı.
Hani şutu var ama hani böyle bir orada bir vücut koyup bir şey yapıp ara pas vermek falan öyle bir şeyleri yok. Yani Redmond oynayabilirdi ama Redmond için her zaman söylediğimizi tekrar söylemek istiyorum. Redmond kalabalık defansların arasında oynayan bir adam değil.
Evet.
Olmuyor yani adamın o kadar net ki. Olmuyor. Belki 10 numara çıkmış olsaydı daha değişik olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Ama yani o kalabalık defansın içinde Redmond'un yapabileceği hiçbir şey yok. Evet. Olmuyor adam ya. Burada kaç kere konuştuk bunu. Örneklerini de verdik.
Evet.
Olmuyor yani. Pas şeyde ısı haritası da her şeyi gösteriyor bunu. Hı hı. Ya bu adam kalabalık defansının içinde olmaz. Ama Beşiktaş'ın da şanssızlığı ya da Redmond'un şanssızlığı Beşiktaş hep kalabalık defanslara karşı oynayacak. Çünkü işte 3 büyükler 4 büyükler.
Evet.
Ya hiçbir zaman insanlar gelip de hadi biz saldıralım falan diye Beşiktaş'ta kontratak oynamayacak yani.
O zaman Redmond.
Bir kere oldu Fenerbahçe maçında oldu. Adam dünya rekoru kırıyordu neredeyse evet. Yani.
O zaman Redmond Türkiye'de büyük takımlarda oynayamaz abi.
Gözüken o biraz. Benim tarafta.
Ama Anadolu'da şov yapar.
Yani yapar.
Evet.
Yapar. Ya çünkü hakikaten çok inanılmaz adam geçiyor. İnanılmaz şey yapıyor ama 3 kişi bastığı zaman da hiç zorlamıyor yani. Tamam abi pardon deyip bırakıyor topu yani.
Evet.
Bir de onun bu son haftalardaki performansını izleyen, gören rakipler de ayrıca bir dikkatle marke edebilirler Redmond'ı.
Tabii biz ona seyrediyoruz maçları. Onların seyretmemesi söz konusu yani, değil. Yani Trabzon'da ona göre zaten önlem almıştı. Yani Eren'i bayağı Redmond'un ensesine koydu teknik direktör. Ve yani öyle oynadılar.
Şimdi Beşiktaş'ta unutulanlar, hatırlananlar diye hesap ettiğimizde Trabzonspor'da da benzer tablo var. Yusuf Yazıcı, neredesin sen? Değil mi? Enis Bardi, o da hiç düşünülmedi.
Yusuf Yazıcı kiralık değil mi Trabzon'da?
Evet. Kiralık olsa gerek. Kiralık olsa gerek, evet.
Yani nasıl buradan bu oyundan, hani bu sezonki oyunuyla nasıl çıkıp kendi takımına girmek isteyecek ya da girmeye çalışacak bilmiyorum yani.
Mark Bartra bir aralar Trabzonspor'da ilk 11'deydi. Ama işte sonradan girdi o da.
Gomez mesela işte Trabzon'da Fenerbahçe işte yani. Kapıştı Gomez için bilmem ne için falan. Şimdi ne bileyim, insanlar takımına isterler mi Gomez'i? Yani ben ne bileyim, öyle çok ışık görmüyorum Gomez'i.
Vallahi ben zaten ilk geldiğinde beri söylüyordum. Hı hı. Yani bu transfer uygun bir transfer değil Trabzonspor için diye. Hatta Trabzonspor konuştuğumuzda da. Ya bana göre Umut Bozok Trabzonspor'un oyununa daha uygun bir golcü. Benim nazarımda. Ben Gomez'i ilk maçlardan beri çok fazla durağan buluyorum Trabzonspor forvetine.
Çok düşüyor, çok böyle artistik düşüyor falan böyle. Ben sevmiyorum ya o ötüm oyuncuları. Yani Beşiktaş'ta da oynasa sevmem, Trabzon'da da oynasa sevmem, Fener'de de sevmem. Yani oyunculardan ben biraz haz etmiyorum ya.
Ama oyun görüşü konusunda çok iyi bir oyun görüşü olduğunu söyleyebilirim. Hani oyun görüşü, oyun bakışı, açısı.
Neticeye baktığınız zaman yine netice yok. Netice getirmiyorsun.
Tabii golcü gol atar diyorsun. Golcü gol atar. Yusuf Yazıcı'ya dair bir şey söyleyeyim abi. Bence futbolu bitirmiş kafasında gibi bir hali var. Niye Trabzonspor bu kadar
Yusuf Yazıcı'ya? Delali moduna doğru böyle koşarak yaklaşıyor.
Kesinlikle öyle. Yani Yusuf Yazıcı'dan biz çok umutluyduk. Çok da iyi bir paraya Lille gitti. Ve Lille de basamak takım ya Avrupa'da.
Evet.
Hani Dortmund gibi.
Oradan bir yere zıplayabilir diye.
Oradan bir yere zıplayacak
kaftan diye. İçilmiş
kaftandı onun içinde. CSKA'ya gitti önce. Ondan sonra Trabzon'a geri geldi. Niye böyle çok yetenekli? İşte UEFA'da gol kralı olduğu şeyle, Lille formasıyla falan öyle şeyleri vardı. Ya şampiyonluk yaşadı.
Bazı Türkler yurt dışına çıkamıyorlar. Yani mesela şimdi örneği vereceğim. Hakan Şükür örneği vereceğim. Hı-hı. Hani Hakan Şükür ilk gittiğinde konuşulmuştu ya. Türkiye'den bıçak getiriyormuş işte. Etini ondan kestiriyormuş falan gibi böyle. Acayip muhabbetler vardı yani hakikaten de. Bazıları yurt dışına gittiğinde bazı Türkler olamıyorlar. Yani mesela Burak öyle değil. Burak Yılmaz öyle değil mesela.
Evet.
Yani gidince hakkını veriyor orada da, burada da yaptığı şeyleri yapıyor ama tabii. İşte ne bileyim işte Hakan Şükür bence buna iyi bir örnek.
Evet.
Altın ayakkabı adam olarak gidip oradan böyle tırıs tırıs Torino şeyi olarak geri dönüş, Şaban olarak geri dönüş.
Peki o zaman diğer bir maça geçelim mi? Fenerbahçe Ankara Gücü'nü 2-1 ile geçti demiştik. Yayınımızın açılışında da söyledik, hatırlatmış olduk. Yine ilginç bir maç oldu. Hakem kararlarıyla olsun, hem iki tarafın performansıyla alakalı olsun. Yine bu maça da söylenecek bir sürü şey var. Fenerbahçe gol atmakta zorlandı bayağı. İki kez gerçi direkten dönmüştü. Hem 41. dakikada Arda Güler'in ceza alanına gönderdiği ortasında Salahi'nin bir kafa vuruşu var. Bu direkten döndü. Bir de 45. dakikada yine Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Samet'in bir kafa vuruşu, top direkten dönmüştü. Olmadı ama nihayetinde önce Ankara Gücü attı. Daha sonra da Fenerbahçe'den biri penaltıdan olmak üzere üst üste iki golle beraber Sarı Lacivertler adına bir zafer maçı olarak haneye yazılmış oldu bu maç. Şimdi
ilk yarısına bakıp bu maça ne dersin?
Önce bir ilk yarısına bakalım. Şimdi bakacağız, bir de hakem tarafından o kadar çok eleştirildi ki bilmiyorum ilk yarıda öyle bir haklılık payı verir misiniz? Hakemin performansına dair ilk yarı için söylüyorum öncelikle. Öyle şeyler oldu ki taraftarlar bayağı bir ıslıkladı. Hakem ilk 45 dakikanın bittiğini ilan eden düdüğü çaldı. Peşinden Jesus gitti dibine kadar. Bir şeyler söyledi. Daha sonra yardımcısı bir araba laf etti. Geri döndüler. Yetmedi. Tam böyle sahanın bitiş çizgisine geldi. Orada Fenerbahçeli yöneticiler geldi ki aralarında Selahattin Baki de vardı galiba. Daha sonradan kendisiyle beraber 3 yönetici birden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Evet. Söylenenler o ki biz izleyemedik, kamera çekmedi onları ama soyunma odasında bir süre durdurmuşlar. Soklamışlar hakemi veya artık itişmeler, kakışmalar olduğunu bilmiyorum. Bazı küfürler olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir ortalık gerildi bu maçta.
Yani işte keşke bir gözlemci olsa değil mi bu dünyada? Keşke böyle oralara bakan bir kameralar, bir hakemler, bir şeyler olsa da hani böyle bir şey olunca tat diye cezası kesilse ya da dese ki ben oradaydım. Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. dese ve biz bunu dedikodusal şeylere de tartışmıyor olsak.
Evet.
Ya çünkü şey değil, hani yapılan işler ya da yapıldığı söylenen işler çok kötü. Hani bir laf vardır, şuyu vukuundan beter derler. Hani gerçek, yani söylentisi gerçek olmasından beter derler.
Evet.
Gerçekten de konuşulan şeyler olacak işler değil. Olacak işte.
Yani doğruysa kötü. Üzücü, futbol adına kötü.
Ne demek hakemi soyunma odasına sokmamak, evet, falan, odasına, hakem odasına sokmamak falan.
Ya olmamış olabilir bunlar.
Ha. Olabilir de.
Ama yani hiç konuşulmasa keşke böyle bir şeyler. Dediğim gibi yani Futbol Federasyonu bu tür eksiklikleri var. Hayır abi böyle bir şey olmadı, manyak mısın? Hı-hı. Diyebilir mesela. Demeli hatta.
Evet.
Ya da demeli ki abi evet ya bu ne oluyor böyle, olacak işte bu. Adamı disiplin kuruluna verirsin, 600 yıl. Oradan futboldan uzaklaştırırsın, olur biter yani. Bu
abi
kadar basit.
Merkez hakem kurulu hakemini korusun ya.
İşte evet
hakemini
yani.
Hakemini korusun merkez hakem.
Tabii canım.
Biz yani, mi koruyacağız yani?
Yani öyle. Merkez hakem kurulu çıksın desin ki hakemimize böyle bir şey yapıldı, bunu reddediyoruz, kınıyoruz. Suç duyurusunda da bulunuyoruz. Hakemimiz doğru ve tarafsız maç yönetmesinin önüne engel, psikolojik faktörler, hı-hı, konuluyor. Baskı unsuru gözetiliyor. Biz de bunu lanetliyoruz diye merkez hakem kurulu çıksın açıklama yapsın o zaman. Evet. Çıksın yapsın, bari bunu yapsın. VAR kayıtları açıklanmıyor. Merkez hakem kurulu pozisyonları açıklamıyor. Onu açıklamıyor, bunu açıklamıyor.
Bir hakem tek puanlarını bile açıklamıyorlar artık. Heh, yani.
Onu bile açıklamıyor.
Ha, o da bitti. Adet
bir tek vardı. Bildiğimiz hakem atamaları şeyle yapılıyor. Yapay zeka.
Yapay zekayla.
Ya evet. Sağ olun ya, eksik olmayın. Eksik olma. Ona derbiye ama elle atıyorsun hakem.
Evet, derbiye elle. Aynen öyle. Yapay zeka unutuluyor.
Aynen öyle. Böyle yapıyorsun. Vallahi bilmiyorum yani konuş... Ya inşallah olmamıştır böyle bir şey. Ama Türkiye'de kimse ya bu olmamıştır demez. Kötü olan o. Hı-hı. Türkiye'de hiç kimse hakeme bu yapılmamıştır diyemez.
Yani. Ya işte tabii. Diyorum ya böyle hem işte olan pozisyonlar hem maça etki eden pozisyon. İşte Galatasaray maçında yok. Galatasaray maçında da bir sürü söylentisi çıktı. Fenerbahçe maçında öyle. Beşiktaş maçını ben söyledim size. Hani kötü yönetti diye. Hı-hı. Yani hı-hı, zevksiz yönetti maçı diye. Ya gelecek seneye bu ışık veriyor mu? Ben en azından hani bu sene gitti, gelecek seneyi kurtaralım modundayım. Hı-hı. Aynı takımlar için söylediğimiz gibi.
Evet, ben
o da yok.
O da yok.
O da yok. Hani mesela alttan ne bileyim pırıl pırıl 5 tane hakemi sokarsın. Bundan sonra bundan yönetecek abi maçı dersin. Evet. Onlar derler ki aa bak bu adam hakikaten tarafsızmış. Aa bu adam hakikaten bilmem neymiş derler. Bitsin bu sene ya. Ne olur bitsin ya bu sene.
Peki 84. dakikada bir penaltı kararı alındı. Ne diyorsunuz penaltı için? Penaltı penaltı mıydı?
Ya bana biraz basit penaltı gibi geldi ama.
Yani şimdi basketbolda olsa hani faulü aldı. İşte ne bileyim. O teması kazandırdı ve faulü çaldırdı hakem ederler. Şimdi yani çarpıştığın vakit ve sen de o faulü iyi gösterirsen tamam hakem şey yapıyor. Ama şimdi Beşiktaş'ta o VAR kayıtları açıklanırken Beşiktaş'ın o şeyde hakem ne diyordu? Yani o kadar şiddetli değil diyordu vurması. Şimdi burada da o kadar şiddetli oldu mu şeyin İrfan Can'ın düşmesi?
Ne kadar şiddetli?
Yani şimdi... İrfan temas almak için ekstra bir çaba sarf etti. Zaten tamam bir gözüyle topu kontrol ediyor. Bir gözüyle de rakibine bakıyor. Hani nasıl bir pozisyon içine gireyim ki ben orada bir penaltıyı alayım, bir temas olsun, onu yakalayayım. Yani ilk amaç oydu. Ondan sonra da yani mesela VAR'a bakılmadı. O da bir tuhaf.
Belki bakılmıştır da hani VAR yokmuş yani devam et demiştir.
Devam et.
Ama bunu mesela bunu da söylemesi lazım.
Heh.
Hayır mesela yabancı maçlarda ne oluyor? Takip ediyorsunuzdur mutlaka. Şey yukarıda bir şey yanıp sönüyor.
Evet.
Diyor ki VAR şu anda penaltıyı kontrol ediyor.
Hı-hı.
VAR şu anda kırmızı kartı kontrol ediyor falan. Tık tık yanıp sönüyor. Sen ne diyorsun ki? Abi tamam hani.
Demek ki tartışmalı bir şey var oluyor. Orada.
Biz bunu nereden anlıyoruz? Bizdeki şeyleri hakem böyle kulağını gösteriyor. Durun durun ben bir şey konuşuyorum şimdi var lan falan diyor. Biz oradan abi Dijitürk'sün sen yak onun üstüne tık bir şey koy ya bir logo koy. Bir şey koy yani. Yapılabilir bu çünkü yurt dışında yapılabiliyorsa bizde niye yapılmasın?
Evet. Zor mudur yani bu değil
hiç,
mi?
Hiç atla deve bir şey değil yani. Ha dersin ki abi bakmışlar demek ki görmemişler tamam dersin susarsın mesela.
Hı-hı.
Bir de mesela maçlara siz de gidiyorsunuz görüyorsunuzdur mutlaka. Şimdi maçta bir pozisyon olunca herkes dönüp yandaki televizyona bakıyor. Çünkü 20 saniye gecikmeli gelir o uyduya gitti geldi bilmem ne falan. Evet. Herkes o 20 saniye ona bakar. Aa bilmem neymiş aslında falan derler. Ve sahayı domine ederler bir şekilde. Yuu falan diye bağırırlar. Mutlaka görmüşsünüzdür.
Tabii
her
ki,
maçta
tabii
oluyor
ki,
bu.
Tabii ki.
İnsanlar şeyi anlayamıyorlar tabii. Seyirci niye 25 saniye sonra yarım dakika sonra bağırmaya başladı diye. Bu yüzden.
Evet.
İnsanlar bakıyorlar yanlarındaki televizyona ooo filan diyorlar. Hatta böyle sahadakiler şeylere sorarlar. Locadakilere sorarlar. Localarda televizyon
abi
olduğu için.
Abi var mı orada bir şey?
Abi ne olmuş? Yok yok bir şey yokmuş. Ha tamam filan derler dönerler. Of acayip bir ülkeyiz biz ya.
Peki performans açısından neler dersiniz?
Performans açısından
Ankara Gücü alabilirdi maçı.
Evet.
Değil mi?
Olabilir mi?
Çok iyi top oynadı. Yani. Çok dişli bir Ankara Gücü gördü Fenerbahçe
karşısında. Şaşırtıcı karşısında. Derecede Ankara Gücü seviye çıtayı yukarıya çekti.
Çok fazla. Yani Tolunay Kafkas'ın dokunuşu bu kadar mı etki etti?
Hakikaten.
Etti hakikaten. Yani biz
demek
o kadar
eleştirdik. Ben burada şeyi söylerim ama şimdi kusura bakmasınlar. Hani bu futbolcuları altın dokunuş ya da sihirli denekli dokunuş diye bir şey olmaz. Evet. Demek ki geçen seferki teknik direktörle birazcık başını yemişler.
Evet, Ömer Erdoğan da aslında geldiğinde ilk çok iyi bir dokunuş yapmıştı. Hı-hı. Çok iyi bir ivme yakalamışlardı. Sonra düşüşe geçtiler. Ama Tolunay Kafkas'la yakaladıkları, yükseldikleri çıta çok çok başka bir yer. Öyle. Yani hakikaten Alisov'un etkili oyunu, Lamine Diak, işte Taylan Antalyalı hakikaten çok iyi top oynadılar.
Aynen.
Çok iyi top oynadılar. Vallahi aynen. Tebrik etmek lazım Ankara Gücü'nü. Fenerbahçe için şunu söylemek isterim. Jesus gerçekten Fenerbahçe için bir el freni.
Hı hı.
Gerçekten yani Arda'yla Zayt'sı izledik ya 11'de. Bütünüyle bu karar emin olun taraftar tepkisinden korktuğu için alınmış bir karar. Yine oynatmayacaktı.
Evet.
Yine oynatmayacaktı. Eminim oynatmayacaktı. Bakın ilk yarı skor 0-0. Garip olan ne biliyor musunuz? Fenerbahçe ikinci yarıya da aynı kadroyla çıkıyor mesela. Çok garip. Yani oyunu dikine oynayabilen Crespo gibi, efendime söyleyeyim İrfan Can gibi, Emre Mor gibi oyuncular var elinde. Ama bunları oyuna dahil etmiyor. Ve çok garip bir şekilde bunları 70'li dakikalarda oyuna, golü yedikten sonra mı aldı? 70'li dakikalarda mı aldı? İyi ki de aldı.
Evet.
İyi ki de aldı. Yani İrfan Can ve Crespo'nun oyuna girmesi Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi. Çünkü dikine oynuyor. Takım dikine oynamak istiyor. Hakikaten el freni resmen Fenerbahçe'nin el frenini yarıya kadar çekiyor. Öyle gaza basıyor.
Hı hı.
Jesus. Ben buna inanıyorum.
Lastikler yanıyor tabii o zaman.
Evet yani balatayı yakıyor ama.
Zayt'ı artık yine oynatamayacak. İşine geldi diyebilir miyiz bilmiyorum da. Sakatlık var galiba Zayt'ta da.
Ya çok garip yani. Hı-hı. Bir teknik adam bu kadar dikine oynamak isteyen ve oyun profili, oyuncu profili buna uygun olan bir takımı nasıl bu kadar dikine oynamaya geri çeker?
Crespo'yu bu arada golden 3 dakika önce almış.
Ha işte.
Yani sonra gol yemiş.
Yani,
aldıktan
hakikaten
sonra gol yemiş.
Dikine oynayabilen bir oyuncu. Crespo da İrfan Can da. Dikine oynuyorlar. Yani bunu mesela dünyada en iyi yapan oyuncu Kaka'ydı. Hı-hı. Aldığı zaman hayatta geri dönmezdi mesela.
Ama Arda Güler'i çıkarıp İrfan Kahveci'yi alınca...
Olabilir yani. Mevkisel bir tercih olabilir.
Ya Arda beni hani
eleştirdiğim, noktası şu Jesus'un bir taraftan da. Mesela Serdar Dursun'u çıkarıyor, Pedro'yu alıyor. Yani mevkisel değişiklik yapmıyor. Mevkide oyuncu değişikliği yapıyor. Jesus'un bana göre Fenerbahçe'nin önündeki en büyük el freni olmasının sebebi bu. Yani formasyon değişikliği yapmıyor saha içinde ilk başta. Oyuncu değiştiriyor mevcut formasyonu.
O beklenen teknik direktör dokunuşunu yapmıyor. Biraz evet. Ezberden yiyor değil mi? Aa, bu çocuk yoruldu, dili dışarıda, dur ben onun aynısından bir tane daha koyayım.
Evet. Yani o zaman da iş neye kalıyor? Oyuncunun bireysel yeteneğine kalıyor. Şimdi João Pedro ciddi bir sakatlık da geçirdi. Hı-hı. Döndü. Zaten wow bir oyuncu değil João Pedro. Yani Serdar Dursun'u çıkarıyorsun, Pedro'yu alıyorsun. Mucizeler beklemek de çok inandırıcı değil.
Hı hı hı.
Zaten mucize gösterecek olsa Beşiktaş maçında gösterirdi.
Mesaj. Yani büyük maçlarda olmayan oyuncunun, değil mi? Büyük oyuncu öyle belli olur yani. Hı hı. Mesela Pedro'nun yerine Crespo'yu alsaydı derdim ki abi anladım. Anladım, mana verdim.
Orta sahayı kuvvetlendirip ileriye doğru
tabii daha ileri. Yani. Ankara Gücü çünkü orta sahadan savunmanın arkasına geçebiliyor falan filan. Hani bir şekilde anlamlandırabilirdim de anlamlandıramıyorum yani. Hı. Tercihi anlamlandıramıyorum. Formasyon aynı,
tuhaf
sistem
yani, evet.
Aynı, oyun anlayışı aynı, sadece oyuncu değiştirerek farklı bir sonuç elde etmeye çalışmak gibi bir hali var. Ben çok iyi bir teknik direktör performansı şeyden sonra, Dünya Kupası'ndan sonra görmüyorum Jesus'ta.
Bu arada Ener Valencia'da 27 gole ulaştı, evet. 24. maçında.
Evet.
Yani.
Ama çok penaltıdan attı o da ya. Değil mi abi?
Bir penaltı. Tabii.
14'ü mü?
14'ü mü?
14 falan olması lazım. Galiba yanılmıyorsam.
Bir o kadar da kaçırmıştır yani.
Tabii.
Başında kaçırdığını biliyorum.
Bayağı kaçırdığı penaltı.
Yalnız bir de Arda Güler de iyi döktürdü. Değil mi? O bir hareketi var ki özellikle 2-3 kişiyi yatırdı. Hani aynı fotoğraf karesinde görmüşsünüzdür onu.
Abi yapıyor da işte ama maçın skorunu etki eden adam olarak onun ismini anamıyoruz yani. Evet. Ha bu Arda'dan mı kaynaklanıyor, onun önündeki insanlardan mı kaynaklanıyor?
Bir türlü olmuyor ama o çaba takdire şayan yani. Bir yapma isteği, hırsı, ne bileyim atikliği, çalım yapma arzusu, bunları bir hemen hemen her maçta bir standart haline getirdi yani.
Beni çok heyecanlandırıyor. Top ayağına aldığında çok heyecanlandırıyor beni yani. Çünkü adam, çocuk topu ayağına alıyor, ve biliyorum o sahada kimsenin göremediği birini görüyor. Hı hı. Kimsenin göremediği bir pozisyonu yaratıyor mesela, yaratamayacağı. Çok acayip bir futbolcu ya. Evet.
Mesela bak Çağlar, sadece ilk yarıda 55 kez topla buluşmuş Arda. 29 pası var, 26'sı isabetli.
Rekor olabilir.
%90 isabet oranı. 3 şutu var sadece ilk yarı, ikisi isabetli. Girdiği 13 ikili mücadeleden 6'sında kazançlı çıkmış. 3 tane şut pası var, 2 kez rakip cezasının sahasında topla buluşmuş. 4 çalımı var, 7 de ortası, 4'ü isabet bulmuş. İşte böyle bir karne ilk yarı
şaka
sadece.
Şaka değil bunlar.
Şaka
evet.
Değil yani, Icardi ile oynattığını düşünsene. Öyle bir golcüyle. Ya da Abubakar'la oynattığını düşünsene, Cenk Tosun'la oynattığını. İnanılmaz bir seviyeye çıkarırdı yani önündeki oyuncuyu. Evet. Ama şanssızlığı bana göre biraz Fenerbahçe forvetleri.
Yani evet. Sadece sen tek forvet değil, kenarlar da bence işe dahil. Tabii. Hani orada eksik olan şey biraz kenardaki oyuncuların da sağlı sollu içeriye girmiyor olması diye hı-hı, düşünüyorum. Hı-hı. Bilmiyorum ne dersiniz?
Olabilir. Özellikle Ferdi'nin yokluğunda Osayi-Alioski ikilisi belki biraz dediğin gibi...
Ya sonuçta 4-4-2 yarattı. Oynadı Fenerbahçe.
Evet. İlk çift forvet çıktı.
Çift forvet çıktı. 4-4-2 oynadı. Herkes diyordu ya neden 4-4-2 oynamıyor. Hı-hı. Hep 4-2-3-1 filan evet. Bir şeyler. 3-5-2 hı-hı. Diyordu. Ya o aldı dedi. Oynadık dedi. O da gösterdi. Bence basının dediğiyle o iş olmayacak yani.
Olmuyor.
Basının diyerek
evet.
Basındaki insanlar içeriği çok iyi bilmiyorlar. O onların dediği şekilde çıkınca daha acı çekiyor.
Abi eğer bir teknik direktör basını dinliyorsa hakikaten çok yazık ya. Mesela sen dedin ya Enkudu'yu, Maxime, Şenol Güneş... Basın dedi, eleştiriler niye? Eğer bununla ilgili oynatıyorsa, Jesus buna dönüyorsa 4-4-2 istiyorlar diye dönüyorsa çok yazık ya.
Ya basın derken ben basın yani. Mesela bir ya bu bir şey gibi, dönence gibi. Hı-hı. Hani basın bir şeyler söylüyor, ondan sonra taraftar buna inanıp bağırmaya başlıyor. Ondan sonra yönetim istifa ediyor. Yönetimdekiler diyorlar ki abi bunu biraz daha şöyle yapsak mı acaba diyorlar bence. Teknik direktör bir yere kadar olur mu canım öyle şey diyor. Sonra da al abi yaptım diyor. Hadi bakalım diyor. Arda için bir tık bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela Arda ile Enkudu'yu karşı karşıya koyduğumuzda şöyle bir şey. Arda mesela canı dışına takıp oynuyor ve bir şeyler yapıyor. Mesela top kaybedince gerçekten suratından o üzüntüyü sezinleyebiliyorsun. Yani gerçekten abi ya uf falan oluyor. Ya da birisi yanlış pas atınca bir şey de diyemiyor çocuk ufacık daha 20'li yaşlarında değil artık. Ondan sonra bir şeyler yapıyor. Enkudu da bu nasıl oluyor? Top böyle vuruyorlar, bu yetişemiyor, hi hi diye gülüyor. Hı hı. O güldüğü andan itibaren taraftar bayağı geçmişini sorgulamaya başlıyor Enkudu'nun. Yani bir ne bileyim bir ailesine dua gönderiyor, bir şey yapıyor falan ama bir şey yani. Hani o ikisinin arasındaki fark mesela bu bile çok önemli bir kriter benim taraftan bakınca.
Abi orada biraz Arda'nın kendini ispat etme şeyi hala devam ettiği için... Tabii ekstra olarak.
Enkudu kendini ispat etti mi? Özünü seveyim.
Enkudu yani. Daha ne kadar ispat edebilir abi? Beşiktaş taraftan.
Niye öyle diyorsun, bir iki sene önce falan değil mi? Öptürüyor da abi şimdi
abi,
Enkudu.
Toplamda şimdi bak Enkudu'nun...
Valerian İsmail döneminde de prime dönemini yaşadı Beşiktaş'ta yani İsmail döneminde. Bu sezonun başında çok
çünkü,
iyi bir Enkudu.
Çünkü neden topu ileri at ve birileri koysun topu tutarsa bir şey yapsındı taktik.
Tamam.
Ki o bir ki. Futbol taktiği değil. O kendi, bir kendi, halı saha taktiği mesela.
Kendi taktiğine göre iyi
yani
bir oyuncu.
Yani. Galatasaray'da
bam bam bam vuruyoruz.
Onyekuru değil mi? Mesela onun yarattığı etki gibi değil miydi yani?
Değildi.
Bence daha etkili.
Onyekuru... İleride top tutuyordu.
Evet.
Gerekirse ve ileriye içeriye kilit paslar atıyordu. Şeyin Enkudu'nun kilit pası yok gibi bir şey.
Hmm.
Yani Onyekuru'nun teknik tarafı da var. Enkudu hızlı koşan bir adam. Evet. Ötekiler hızlı koşup teknik bir şeyler yapabilen adamlar.
Peki.
Benim taraftan bakınca bilmiyorum böyle gözüküyor. Ben şeyim. Bu arada teknik direktör falan dedik. Trabzon'un teknik direktörü ne diyorsunuz?
Bielitsa.
Öyle mi diyeceğiz? Şuna karar verelim, hep aynı şeyi söyleyelim.
Bielitsa. Bielitsa diyelim çünkü biraz Yugoslav tarafı da olunca orada o tarz telaffuzu var diye düşünüyorum.
Bielitsa, ben şeyine baktım, biraz geçmişine baktım. 2008'de futbolu bırakmış. 37 yaşında bırakmış bu arada. 71 doğumlu. 37 yaşında futbolu bırakmış. Sadece orta saha oynamış. Orta sahanın ortasında oynamış bu arada sadece. Ondan sonra orayı iyi bilen bir futbolcuymuş. Nerelerde oynamış ona baktım birazcık. En iyi oynadığı yer Betis. Betis'ten biraz Las Palmas'a geçer gibi olmuş ama geçememiş. Sonra kariyerine başladığı takıma Osijek'e dönmüş. Hı hı. Ondan sonra orada birazcık oynamış filan. Değeri, piyasa değeri 750 bin euro üstüne hiç çıkmamış. 750 bin euro da başladığı zamanmış. Sonra hep aşağıya doğru gitmiş, aşağıya doğru gitmiş. En son sıfırda kapatmış. Oynadığı takımlar, son oynadığı takımlar işte bedelsiz gittiği Carnten diye bir, FC Carnten diye bir takım, kim bilir nerenin nesi. Oradan sonra teknik direktörlük kariyeri başlıyor. Teknik direktörlük kariyeri nerelerde başlıyor söyleyeyim ben size. Şey de var. Yine Osijek'te mesela, o ilk futbola başladığı ve hatta neredeyse bıraktığı takımlarda oynamış. Oralarda güzel bir şeyler yapmış. Ama zirveyi Dinamo Zagreb'de görmüş.
Evet, iki şampiyonluğu var.
İki şampiyonluk, 99 maçta ortalama puanını söylüyorum 2.30. Yani şaka gibi bir puan ortalaması tutturmuş.
Evet.
Olacak iş değil yani, hani hakikaten de yani bizim Türkiye'de görmediğimiz bir puan ortalaması. 2.30 puanla oynamış, oradan tekrar Osijek'e dönmüş. Başladığı futbola, başladığı küçük kulübe doğru dönmüş. Neden öyle dönmüş bilmiyorum. Bu arada Osijek'ten de Ağustos'ta ayrılmış. 2022 Ağustos'ta ayrılmış. Yani bir senedir evinde oturuyor.
Evet.
Sakin ve sessiz. Trabzon'un niçin aldığı konusunu ben bir çok anlam veremedim. Hani nesinden esinlenerek, hani Dinamo Zagreb başarısı bundan 2 yıl önce miydi? Hayır, bir dakika. Dinamo Zagreb'den 2018'de ayrıldı. Hani öyle baktığımızda. Yani 2018'den beri dişe dokunur bir başarısı yok. Ne oynatıyor? 4-2-3-1 oynatıyor bu arada.
Hücumu sevdiği söyleniliyor.
Yani evet. 4-2-3-1 oynatıyor. Yani bilmiyorum, ben hani çok bir anlam veremedim. Hani mesela işte şey geldiğinde Valerian İsmail geldiğinde şey demişlerdi. O işte gençleri çok iyi oynatır, bilmem ne yapar. Öyle bir şey göremedim orada kariyerinde. Ya da işte ne bileyim, çok işte hücum futbolu oynatır. Peki ama hani maç başında golleri de öyle çok dişe dokunur, vay be falan değil. Hani salt Dinamo Zagreb ise, hani Dinamo Zagreb yerine mesela şunu diyor olsaydık, Real Betis ise 2 sene şampiyon yapmış. Okey. Hani bir şeydir bu İspanya Ligi. Ama Dinamo Zagreb'i 2 kere şampiyon yapmak çok önemli. Ya bilmiyorum, ben çok anlam veremedim. Bence şey bile olsa,
Trabzonspor için.
Evet, yani Türk bir antrenör bile olsa sanki daha ışık verirdi. Yani o bizdeki Türk antrenörler dururken bu insana gitmek çok mantık bulamadım ya ben. Ha, belki de mükemmel oynayacak, bilmiyoruz yani. Ben sadece şu anda önümüzde yazılan verilerden yola çıkarak söylüyorum bunu.
Tek mantıklı gelen bana tercih şey şu. Trabzonspor'un çok kırılgan bir takım olduğunu düşünüyorum ben bu sene. Yelitsa'nın biraz bilmiyorum, takımlarını izlediniz mi? Mesela Dinamo Zagreb'ini yine yurt dışında bir takım daha çalıştırdı.
Abi 2018 yani, hani hiç.
Mesela kemik gibi bir takım yaratmıştı. Antrenman sistemi biraz daha sertliğe ve fiziki güce dayalı olduğu için bana göre sanki biraz tercih edilmiş gibi geldi. Dediğin gibi diğer türlü bir tek onu tutturabilirim yani. Başka bir şey söyleyemiyorum.
Bekleyip görelim. Biraz sonuçta kapalı kutu. Eğer tabii imza henüz olmadı galiba, değil mi? Resmiyete kavuşmadı.
Yok, bugün görüşmeler var.
Bugün görüşmeler var.
İstanbul'dalar yardımcılarıyla.
Olursa ama olur da
muhtemelen. İstanbul'a gelmiş, evet.
Ya, Bilic ismi çok geçti biliyorsunuz Trabzonspor'da. Yani daha bilindik bir, Türkiye'yi tanıyan, bizim onu tanıdığımız bir isim olduğu için daha böyle şey olabilir. Ama umarız Türkiye'nin teknik direktör çöplüğüne de atılmaz bir elitse.
Evet.
İnşallah kalıcı etki bırakır yani.
Ya kulüplere baktığımda işte bugünden geçmişe doğru gidiyorum. Osijek kulübü, Dinamo Zagreb, Leh Poznan, Spezia Calcio, Avusturya Wien. Orada 1.31 ortalama ile oynamış. 1.31 ortalama ile oynamış bu arada. Çok Leh bir performansa yakın. Ondan sonra Saint Andra, Lustenau, Carnten filan gibi böyle. Hani şey, yani böyle bir dişe dokunur çok takım da yok.
Evet.
Peki o zaman son olarak Galatasaray diyelim. İsterseniz Galatasaray'da 6-0'lık bir galibiyet elde etti. Nef Stadyumunda Yukatel Kayseri Spor'a karşı. İlk yarı tabii gollerin büyük bir kısmı gelince ikinci yarı bayağı bir rahatladı ve bana kalırsa biraz antrenman havasına döndü. Zaten evet. 2-0'dan sonra iyice garda düşünce Kayseri Spor direnemedi. Ama ben böyle bir farklı galibiyet beklemiyordum. Bilmiyorum.
Ama 10 kişi kaldılar. Kaçıncı dakikada 10 kişi kaldılar? Erken kaldı 10 kişi değil mi?
Erken kaldı ama 10 kişi kaldığı pozisyona dair bir şey söylemek istiyorum. Ya bu Varda bu kadar uzun izlenecek neyi var pozisyonun ya?
Ağzının
değil mi yani? Yani ne olması lazım da hakikaten öyle.
Ayhan Akman'ın bir yerde kaldığı pozisyon var ya, Erman Toroğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nda yargılanmalı dedi yani. Ya
şu maratondaki.
Ya ona çok benzer. Neyi bu kadar izlediniz ya?
Pes vallahi.
Neyi bu kadar izlediniz? Hakikaten yani. Evet. Ya abi vericisi kötü bu VAR merkezlerinin.
Anca geliyor, data geç geliyor. İnternet kopmuş.
İnternet yani. Kopmuş falan. Ya da abi hakikaten başka bir niyetle izliyorlar. Yani bunun neyini bu kadar izliyorsun? Çok şaşırtıcı ya.
Ah ah işte hakemlerimizin genel performansı maalesef.
Ya çok yerlerde. Kötü yani. Çok kötü. Felaket. Çok kötü yani. Dedim Galatasaray'a. Galatasaray evet. Bak, Sergio Oliveira'yı özellikle bir parantez
açıyorsun. Değil mi ya?
Kariyer maçını oynadığına yemin edebilirim yani. İnanılmaz bir futbol oynadı.
Et o zaman.
Yemin ederim kariyer maçı. İnanılmaz bir oyun oynadı. Yani Galatasaray'ın 6 hücumcuyla Kayserispor'un çıkışlarını engellemeye çalıştığını gördük. Hı hı. Galatasaray niye fark attı söyleyeyim. Çünkü Çağdaş Atan Galatasaray gibi oynamaya çalıştı. Galatasaray'a karşı Galatasaray gibi oynamaya çalıştı. Bir Galatasaray'ın çıkışı var. Orada da 6 Kayserili Galatasaray'ın çıkışını engellemeye çalışıyor. Evet. Yani bütünüyle açık bir oyun oynadı. Ama orada işte...
Kötü mü yaptı böyle oynayarak sence?
Ya ben takdir ederim böyle bir oyunu. Kaç biterse bitsin. Ama orada böyle oynayacaksanız kaliteli ayaklarınızın olması lazım.
Ben de seninle aynı fikirdeyim Çağlar. Devre arasında Rıdvan Dilmen'in yorumunu okudum. Hı hı. Çok üzüldüm. Rıdvan Dilmen diyor ki Galatasaray'a karşı... Bu statta böyle oynayacaksanız olmaz. Haddini bilerek oynaması lazımdı. Ne demek bu ya haddini bilerek oynaması lazım? Yani şimdi diğer takımların antrenörleri futbolu çirkinleştirdiği için, kapalı oynattığı için, otobüsü kaleye çektiği için aferin mi diyeceğiz yani? Sonuçta tamam Çağdaş Atan hata yaptı. Bazı şeyleri kötü yaptı ama yani takımı çekmeyerek, oyun oynatmaya çalışarak da haddini... Bilmedi mi yani şimdi?
Hayır yani...
Bu ne kadar acayip bir yorumdur
şunu
ya.
Şunu söylemek istiyorsa söylesin, ona göre konuşalım mesela. Desin ki abi Çağdaş Atan yenilmek için sahaya çıktı. Hı-hı. Kötü niyetle bu takım oyun böyle yaptı. Hani bunu diyor musun? Demiyorsan eğer ben şunu söylerim. Abi sen 1980'lerde kalmışsın. Keşke o zamanlarda hani orada takılsaydın. Hani bugünlere gelmeseydin. Çünkü bizim eleştirmediğimiz takımlar kimler? Yani mesela işte Tonlay Kafkaslı'dık.
Evet.
Niye Tonlay Kafkaslı'dık?
Açık
çünkü açık oynadı ve Fenerbahçe sahasında ısı haritasının birçoğunu Fenerbahçe'nin sahasında geçirmiş adamdı.
Evet.
Bir şey yapmış yani. Ay yenildi de biz şimdi o da yenildi bu da yenildi.
Hı hı.
Ha, hangisini konuşuyoruz biz şu anda? Tonlay Kafkas'ı konuşuyoruz.
Evet.
Yani Çağdaş Atan da en ikonu gayet ileriye doğru dönük oynayan ve ileriye her zaman oynayan. Yani mesela Kayseri şimdiye kadar hep senin dediğin gibi kalenin önüne otobüs çekiyordu da bu maçta Galatasaray'a açık oynadı da 6 gol yedi mi?
Yok.
Hayır.
Çok güzel futbol oynuyor Kayseri.
Evet.
Çok güzel futbol oynuyor.
Geçen hafta konuştuk, önceki hafta konuştuk. Kayseri abi süper oynuyor. Hatta sen şey dedin ya, Kayseri Spor karşısında Galatasaray zorlanabilir dedin.
Evet.
Bu şeyimiz de vardı yani.
Aynen öyle.
Ama kağıt üstünde evet zorlanabilir gözüküyordu. Aldığı rakamlardan, attığı fulelerden.
Kesinlikle.
Vesairelerden ama Galatasaray daha akıllı oynadı.
Evet.
Ve senin de söylediğin gibi Oliveira... Eksepsiyonel oynadı.
Acayip
ekstra oynadı.
Ekstra
oynadı yani.
Acayip oynadı.
Bu ısı haritasını sana göstermek istiyorum gerçekten. Bir rakip ceza sahasında, rakip orta sahasında ayak basmadı. Ya kalmadı.
Oliveira'nın alanları mı izleri?
Yani müthiş. Gerçekten de.
Hakikaten çok.
Karşı sahada her yere basmış adam.
Evet. Çok özel bir oyun.
Abi şöyle yani. Söyleyeyim. 9 top kazanım, 7 araya girme, 4 başarılı topa müdahale ki oranı %80, 10 sahipsiz top kazanma, 1 şut pası, 1 şans yaratma, 1 asist... Ve 74 isabetli pas.
Yani bence Fenerbahçe'yle de Beşiktaş'la da Trabzon'da da oynuyor olsaydı Galatasaray, hı hı, böyle bir farkı koşabilirdi. Ha yani yine şey demeyeyim tabii. Şimdi kırmızı kart dedik ama hakkını yemeyelim. Kırmızı kart olduğunda 3-0'dı maç zaten.
Evet.
Tabii.
Hani onu da bir dile getireyim. Yanlış anlaşılmaktan korktuğum, hı hı, için bunu özellikle dile getirmek istedim. Hani ama yani Galatasaray özel oynadı bu, evet, maçta. Hani belki bu şey çıkışta olabilir. Hani iki haftadır böyle biraz sallandı falan. Abi yıkılmadık ayaktayız gazıyla belki, evet, böyle bir şey yapmış olabilirler. Ama iyi oynadı. 6-0'lık maçın oyunu da 6-0'lıktı bence.
Abi,
hani 2-0'lık oynayıp da 6 gol atmadı yani.
Bir de öyle koşucuları var ki Galatasaray'ın. Şimdi beklere bak, Boy Adekugbe çıkıyor. Hı. İnanılmaz koşucu. Önlerinde Kerem, Raşitsa. İnanılmaz koşucu.
Raşitsa da müthiş oynuyor. Müthiş oynuyor. Evet ya.
Orta sahanın ortasında Torreira, öne doğru gegenpresi. İnanılmaz sağlayan bir oyuncu.
Ve hepsi aynı anda form tuttular bu arada.
Evet.
Yani
kesinlikle.
Şey yapmadı, aynı hani anda. Birisi şey öyle böyle değil.
Aynı
anda form tuttular.
Aynı yani. Fikirdeyim. O yüzden Galatasaray bugün 6-0 kazandıysa Kayseri'nin kötü oyunundan değil.
Değil.
Galatasaray'ın çok şahane performans göstermesinden, hı-hı, özellikle Oliveira'nın. Bir de ya Kayseri Kasımpaşa'dan 6 yemiyor ya. Kayseri Galatasaray'dan 6 yemiyor.
Aynen öyle.
Ya, bence her yönetimin büyük maçlarda kaybetme hakkını oyuncuya da teknik adama da vermesi ve görmemesi lazım. Yani bunları kayıptan saymaması
Kayseri
lazım.
Kayseri yönetimi bu arada Çağdaş Atar hiçbir şey söylemedi. Bu sadece basının tabii, ve tabii. bazı evet. basındaki abilerin goy goyu yani.
Ve
yani.
De şunu da hatırlatalım affedersiniz. Maçtan önce de vay efendim Dursun Özbey'in otelinde neden kaldı?
Evet.
Dediler ki sonra ya bu bizim bize bayağı bir baskı oluşturdu dedi Kayseri Spor Cephesi. Ya bundan şimdi bir de akıl oyunlarıyla da oynuyorsun
evet,
mücadele
yani,
ediyorsun.
Ne kadar ayıp bir şey yani. Bir takım bir otelde kalıyor ve sen diyorsun ki o otelde kaldıkları için maç satacaklar diyorsun. Ya ne
demeye
kadar
getiriyorsun, demeye getiriyorsun.
Ne kadar ayıp bir şey ya. Bir oyuncu grubuna mücadele eden bir teknik adama, kendini ispat etmeye çalışan bir teknik adama, genç oyuncuya düşünsene. O takımın 17 yaşındaki oyuncususun. Sana diyorlar ki sen maç satmaya çıkıyorsun.
Ya bu çok şöyle, ayıp bir şey bu, ya. Bu şöyle olmalı. Bunun hepsinin işte hukuki karşılıkları olmalı.
Evet. Tabii. Yani meydan boş kalınca çok çoğalır bunlar.
Yani bu Galatasaray yöneticileri için de böyle, Fenerbahçe yöneticileri için de böyle, Trabzon, Beşiktaş, Kayseri hepsi için de böyle. Evet. Yani mesela böyle bir şeyler söylendiği zaman birisi çıkacak mesela tahkimden bir şeyden yani TFF'nin bir mekanizmasından biri çıkacak diyecek ki arkadaş bunu söyleyemezsin. Sen bunu bu sebeplerle söyle. Biz anlıyoruz onları anlamıyorlar mı? Bizim tabii anladığımız şeyleri onlar tabii. da anlıyorlardır. Diyecek ki abi sen bunları söylememelisin. Abi senin hak mahrumiyetin 6 aydan başlıyor. Evet. Hadi sen şimdi git Beriki gelsin diyecek yani. Abi bu kadar basit. Bu kadar basit. Hepsinin hukuki karşılığı olacak.
Kesinlikle öyle yani ve mesela Kayseri Spor. Hı-hı. Kayseri Spor kulüp olarak şeyi karşılayamıyor yani. Kayseri Spor'a Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şöyle mi dedi? Ya siz gelin benim otelde kalın. Ben sizden para almayayım.
Filan değil mi?
Siz de bana maçı verin ya. Yani... O kadar hadi saçma ve aynen akılsızca öyle. Ki yani bu o kadar saçma bir şey ki düşünce ki bu yani çok çok kötü niyetli olmak lazım.
Yani acayip
çok
bir
kötü
şey
niyetli olmak yani. Lazım yani.
Keşke öyle olmasa.
Yani
keşke öyle olmasa. Biz burada maçları ve pozisyonları tartışabilsek.
Ali Koç'a yani. Diyorsun ki ya Kayseri'nin başkanı da beyaz eşyayı hep Beko'dan almış.
Divan pastanesinde dondurmaymışlar.
Yani. Galatasaray'ın açıklamasında dedi zaten vay efendim Arçelik şey olunca ne oldu şimdi? Ya kötü mü? Bak federasyonun bilmem neresinde Arçelik ya, marka şeyler var. Ya beyaz eşyalar var. Biz şimdi şey mi diyeceğiz diyor.
O kadar aptalca ki yani. Hakikaten Türk siyasetinde siyasetten başka bir şey konuşulmuyor ya. Ülke sorunlarından başka şey her şey konuşuluyor. Futbolda da futbol dışında her şey konuşuluyor yani.
Bu arada maça yönelik garip iki tane şeyler. Minik istatistik vermek istiyorum.
Hadi onları da verelim yavaştan.
En şeyi bu bence en çarpıcısı bu. Sizce Victor Nelson'un pas isabeti nasıl bir şey?
Bu maçtığına göre %100 abi.
%90 falan olması lazım.
75 pası 74'ünü isabetli vermiş.
Oo.
Tamam baskı olmamıştır odur budur tabii. Falan ama.
Belki yan geri de olmuş olabilir ama.
Arkadaş aha. Önünüzü iliklersiniz. Evet. Saygılar abi dersiniz ve şey yaparsınız yani.
Yok zaten Nelson bir önceki maçta mı yoktu neydi? Evet. Onun eksikliğini bayağı hissetti Galatasaray
Nelson
yani.
Nelson bence bayağı %30'u falan takımıyor. Yani.
Evet doğru. Kesinlikle.
Hem top çıkartması kesiciliğini bir tarafa bırakıyorum ama oyun kurması açısından çok önemli.
Ve Abdülkerim'le de uyuşmaları harika. Ayrıca da iyi harika. Yani. Takım
Abdülkerim'in de bu arada pas yüzdesi 79 pasta 72 isabetli pas.
O da harika. Abi şey Markao gittiğinde Galatasaraylılar şimdi ne yapacağız diye. Aha. Çünkü Markao savunmanın kemiği gibi duruyordu. Meğer öyle değilmiş. Meğer Nelson'muş yani onu çeken.
Belki de onun yerine geçti. Hani Marco tabii. Çok özel bir adamdı. Hani Marco evet. Hani bizim burada adını ilerleyen zamanlarda da anacağımız adamlardan bir tanesi. Oynadığı yerde de oynuyor adam yani. Hani böyle sürpriz değil hani Türkiye'de tutturdu ve gidiyor falan değil adam.
Yok değil. Yani, çok iyi bir performans gösterdi. Ayağı çok iyiydi bir kere evet, topla evet, çıkışları. Evet. Ama Marco gittiğinde o Comparizanator'dan ben verilerine bakmıştım. Sezonluk verilerini ortalamasını. Ya çok ortalamalardaydı Markao her şeyde. Yani Kim Min-jae ile falan kıyaslanıyordu ya Türkiye'de oynadığı dönemde. Kim Min-jae'nin çok gerisindeydi.
Evet.
Ama bence takıma verdiği katkı ya.
Ha liderlik Kim özelliği evet, bakımından evet, yani. Kesinlikle.
Kim Min-jae kaptan olmuştu aslında. Yani Kim Min-jae'de takımdaki herkesi abi sen şuradan koş ben buradan koşayım demiyor yani.
Yok.
Ayrı. Bir o de tabii işini. Fenerbahçe'nin üstüne giden oyuncu kitlesiyle Galatasaray'ın üstüne giden oyuncu kitlesini de karşılaştırmak lazım. Hı-hı. Hani nasıl üstüne geliyorlar ve neleri kesiyor ya da. Hı hı. Anlamak lazım.
Doğru.
Peki yavaştan da bitirelim o zaman. Vaktimizi de dolduruyoruz. Bugün yine hafta içi mesaisi var. Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları başlıyor. Saat 20.30'da Corendon Alanya Spor, Galatasaray ve Vava Kars Fatih Karagümrük hangi kredi Ümraniye Spor 2 maç var. Yarın da 20.30'da Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı dikkat çekiyor. Bir de Perşembe günü yine 20.30'da Demir Grup Sivas Spor Trabzonspor maçları var. Beşiktaş ise bu hafta içinde oynamayacak çünkü Hatay Spor'la oynayacaktı ve ligden de çekildiği için 3-0 hükmen galip ilan edilecek. Peki bugünlük bizden bu kadar olsun. Nokta koyuyoruz veri maça. Yarın tekrar saat 14'te görüşünceye dek diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.